Ayrım 7.
Sonra uçarken birden yana sapan bir kuş gibi ses düşmeye başladı. Nesim adı üstünde hoş ezgili bir yarı hıçkırıkta son buldu. Kucaklaşırken adını iki kez yinelemişti. Birbirlerine öylesine coşkun bir sevgiyle sarıldılar ki Nauruz yutkunarak güldü. Ağabeyinin Leyla'ya olan sevgisini görmekten duyduğu mutluluğun yanı sıra Nesim'in, güzel oğlunun, annesinin gözdesi olduğunu anlamanın acısını da yaşadı. Nesim'i kıskanmış değildi. Onu inciten şey annesinin sesindeki tatlılık, kendisiyle konuşurken hiç kullanmadığı ses tonuydu. Bu hep böyle olmuştu. "Ben o çocukla konuşurum," diyen Nesim, çevresine bakınarak yılanı aradı. Mısırlılar yılanı evlerinin en uğurlu konuğu sayarlar. Onu öldürmek uğursuzluk getirir. Hele kedi gibi tabaktan süt içmeyi öğrenmiş bu tembel kobra olmasa, Leyla'nın küçük yazlık köşkteki kendi kendisiyle yaptığı sonu gelmez konuşmaları eksik kalırdı. Birbirlerinin ellerini tutarak oturdular. Kendisine dikilmiş o kara, o zeki, o genç gözlere bakarak Nesim siyasal konulardan söz açtı. Ara sıra Leyla kararlılıkla sertçe başını sallayarak onaylıyordu. İkisini imlenerek izleyen küçük kardeş, uzun bir toplumsal yaşam sonucu, Nesim'in düşüncelerini en kısa, en kestirme biçimde dile getirişine büyük bir hayranlık duyuyordu. Nauruz, az çok sezebildiği anlamlarla yüklü bu soyut sözcükleri sıkıntıyla dinliyor, onların herkes olduğu kadar kendisini de ilgilendirdiğini biliyor ama gene de filozoflarla matematikçilerin yaşadıkları bambaşka bir dünyaya ait olduklarını düşünüyordu. Mısır'dan ya da aile mülkünden söz edildiğinde kendi içinde kımıldadığını duyumsadığı birbirini tutmaz istekleri, belirsiz özlemleri biçime sokup dile getiren bir takım yaratıkların dünyasını. İşaret parmağının boğumunu emerek orada oturuyor, önce annesine, sonra Nesim'e bakarak konuşulanları dinliyordu. Nesim sözünü şöyle tamamladı. Artık Montelev geri döndüğüne göre şimdi ne yapmak istediğimizi ilk kez anlatabileceğiz. Leyla, o bize yardım eder. Elinden gelse eder, o anlar. Montelev adının iki yönlü bir etkisi oldu. Leyla gözlerini önündeki henüz bitmemiş mektubun üstünde duran kendi ak ellerine indirdi. Rastlık ve sürmeyle gözleri öylesine güzel boyanmıştı ki onlardaki yaşları ayrımsamak kolay olmayacaktı. Ama yaş yoktu. Yalnızca sevgi kıvılcımları saçılıyordu. Ayrılıkları süresince hiç aksatmadan yazdığı o uzun mektupları mı düşünüyordu acaba? Bir yandan o adın anılmasıyla birlikte Nauruz'un beyninde birden bir kıskançlık kımıldamıştı. Bu duygunun altında sanki bir mezar taşının altında yatar gibi bambaşka bir dönemin anıları yatıyordu. Yani bir zamanlar annesinin sevdiği demeye dili varmıyor, bu sözcüğün yerini zihninde her zaman boş bırakıyordu. Yüksek komisyonun genç sekreteriyle ilgili anıları. Yalnız onlar mı? Tekerlekli sandalyesinde hiç yakınmadan her şeyi izleyen hasta kocasının anıları. Montelev'in adı bir piyanonun tuşuna basılmış gibi duyulur duyulmaz, Nauruz'un ruhu babasının tutkusuyla titredi. Şu anda annesinin titreyen elleriyle mektubu katlayıp zarfın içine koyuşunu izlerken tedirgin olmuş, yerinde kımıldanarak yutkunmuştu. Annesi Nesim'e, ona güvenebilir miyiz? Diye sordu. Nesim hayır demiş olsaydı ağzına bir tokat indirirdi. O yalnızca onun adının bir kez daha söylendiğini duymak istiyordu. Sorusu yalnızca yanıtı yineletmek için sorulmuştu. Annesinin elini öperek Montelev'e de güvenmezsek kime güveneceğiz? Diyen Nesim'in o dal kavukça gülüşünü Nauruz hayranlıkla izliyordu. Genç kızında Leyla hem güzel hem de zengindi. Bir doktorun kızıydı. Manastırda yetiştirilmişti. Kibarlar aleminin içindeydi. Peçeyi atan, ailesinin hiç istememesine karşın tıp öğrenimine başlayan ilk Kıpti kadınlarından biriydi. Ama genç yaşta kendisinden çok büyük bir adamla evlenince, kendisine tutamak olabilecek yetenekleriyle tırmanabileceği geniş ufuklu bir dünyaya yaptığı bu akımlar yarıda kaldı. Mısır toplum yapısı da zaten kadının özgürlüğüne düşmandı. Böylece beğendiği bir koca ve olaysız bir köy yaşamı adına mesleğinden vazgeçti. Ama gene de ateş için yanmasını sürdürmüştü. Dostları, ilgileri oldu. Birkaç yılda bir Avrupa'ya gitti. 4 ayrı dilden dergiye abone oldu. Onun düşünceleri yalnızlıkla biçimlendi. Ancak uzak yerlerdeki dostlarına yazdığı mektuplarda yapabildiği tartışmalarla, haremde gizli gizli okuduğu kitaplarla zenginleşti. Sonra Montelif çıka geldi. Ardından kocasının ölümü. Büyümekte olan iki oğul dışında hiçbir yükü kalmamıştı. Yepyeni bir dünyanın eşiğinde özgürce soluyordu. Paris'e mi yoksa Londra'ya mı yerleşeceğine karar veremediği bir yıl içinde her şeyini yitirdi. Bütün güzel kadınlar gibi o zamana kadar hiç önem vermediği güzelliğini bir çiçek hastalığı aldı götürdü. Mısırlı bir falcının görkemli gözleri dışında o güzel yüz çizgilerinden hiçbir şey kalmadı. Nice zamandır bir kölelik simgesi olarak gördüğü o çirkin peçe, bir zamanlar çarpıcı bulunan bir güzelliğin yıkıntılarını saklayan bir sığınak olmuştu. Artık bu eriyip akmış yüzü Avrupa'nın başkentlerinde dolaştıracak, eski durumunu anımsayan dostlarının sessiz başsağlığı dileklerini kaldırılabilecek cesareti yoktu. Böylesine apar topar geri püskürtülünce hiçbir yere kımıldamadan yaşamını kendisine yakışacağı gibi aile mülkünde, insanlardan uzakta tamamlamaya karar verdi. Bu durumda ona tek yapılacak şey mektup yazmak, okumak kalıyordu. Tek kaygısı da çocuklarını yetiştirmekti. Tutkularının büyük gelgitini bu dar alana sığıştırdı. İlişkiler dünyasının üstesinden gelinmeliydi. Bir erkek gibi cesaretle bunun üstüne yürüdü. Hastalık, yalnızlık, can sıkıntısı. Tek tek hepsiyle savaştı, hepsini yendi. Tahtından indirilmiş bir imparatoriçe gibi burada, yılanını besleyerek, şimdi peçenin gizlediği ama o genç kara gözlerden sızan yaşam kıvılcımlarıyla, yaşam sevinçleriyle dolu, sonu gelmez mektuplar yazarak yapayalnız yaşadı. Artık insan içine hiç çıkmıyordu. Onu eski günlerden anımsayanlar, bir zamanlar ona gerçekten de kara kırlangıç adını takmış olanlar arasında söylence gibi bir şey olmuştu. Artık bütün gün kaba bir çam masasının başında oturuyor, altın bir hokkaya divitini batıra batıra o dik, o dikkatli el yazısıyla yazıyordu. Bütün yaşamı bu mektuplar olmuştu. Onları yazarken gerçek kişilerden söz eden yazarların başlarına gelen tuhaf bir çarpık gerçeklik duygusu yaşamaya başladı. Örneğin Montelieve yazdığı yıllar içinde deyim yerindeyse onu yeniden bulguladı. Hem de sonuç öylesine başarılıydı ki artık Leyla için o gerçek bir insandan çok imgelemindeki biri olarak vardı. Hatta neye benzediğini, maddi varlığının nasıl bir şey olduğunu hemen hemen unutmuştu. Bu yüzden Montelieve'in birkaç ay içinde Mısır'da olmayı umduğunu bildiren telgrafını aldığında Leyla'nın ilk tepkisi kızgınlık oldu. Sanki onun gövdesel varlığı imgelemindeki görüntüyle arasına girecekti. İlkin öfkeyle, onu görmeyeceğim dedi. Ama işte o zaman titremeye başladı. Bozuk yüzünü elleriyle kapadı. Nesim tam konu açılmışken, Montelieve seni görmek istiyor dedi. Onu ne zaman buraya getirebilirim? Elçilik yakında yazlığa taşınıyor. Böylece her zaman İskenderiye'de olabilecek. Ben buna hazır oluncaya kadar beklemesi gerek. O sevgili düşe, el uzatılmasına karşı içinde bir kez daha öfkenin kabardığını duydu. Bunca yıldan sonra. Ardından şunları çılgınca öğrenmek istemesi çok acıklıydı. Yaşlanmış mı? Saçları ağırmış mı? Ayağı nasıl? Yürüyebiliyor mu? Hani Avusturya'da kayak yaparken düşmüştü ya. Bütün bunları Naruz havaya dikilmiş başı, kurşun gibi bulutlanan yüreğiyle dinliyordu. Bir müzik cümlesini izler gibi sesindeki duyguyu izleyerek. Her zamankinden daha genç, bir gün bile yaşlanmamış. Nesim'in elini avucuna alıp yanağına götürerek kırık bir sesle şunları söylemesi çok şaşırtıcıydı. Ah, çok kötüsün, çok kötü. İkiniz de öylesiniz. Gidin, beni yalnız bırakın. Yazılacak mektuplarım var. Bu hastalık onu kendisini beğenme olanağından yoksun bırakalı beri haremde ayna bulundurmaz olmuştu. Ama yalnız kaldığı zamanlar altın sırlı bir cep aynasında elinde kalan tek hazinesi. Gözlerini gizli gizli boyuyor, kalemle düzeltiyor, değişik boyama biçimleri, değişik sözlere uygun değişik bakışlar deniyor. Yüzünden arta kalan şeye canlı zihninin geniş sözcük dağarcığını kazandırmaya çalışıyordu. Ansızın kör olmuş ve elleriyle, işe koşabileceği tek organıyla okuma öğrenen birine benziyordu. İki erkek, duvarlarında eski zaman halıları, nakışlı hasırlar asılı çoktan modası geçmiş, eski Mısır evlerinde rastlanan bir tür Osmanlı sedef kalkması, dev eşya ürünleriyle dolu, odaları serin ama tozlu eski eve yürüdüler. Çirkinliğini, ikinci imparatorluk zamanından kalma eski moda eşyalarını, kıskançlıkla korunan töresini anımsayınca, Nesim'in yüreğinin en ince noktasına dokunulmuş gibi oldu. Göreneklere göre, kahya bütün saatleri durdurmuştu. Naruz'un diliyle bunun anlamı şuydu. Bizim yanımızda öyle az kalıyorsun ki saatlerin geçişinin anımsatılmasını istemiyoruz. Tanrı sonsuzluğu yarattı. Gel zamanın baskısını büsbütün kaldıralım. Bu eski kalıtımsal incelikler Nesim'i çok duygulandırıyordu. Hatta evin sağlık ve temizlikle ilgili bölümlerinin ilkelliğinde bile. Banyo diye bir şey yoktu. Sıcak suyu çok sevmesine karşın şeylerin niteliğiyle tuhaf bir uygunluk görüyordu. Naruz yaz kış çıplak uyur, bir hizmetçinin ibrikten döktüğü suyla avluda yıkanırdı. Ev içinde eski mavi bir harmani, Türk işi terliklerle dolaşır, asker tüfeği uzunluğunda bir nargileyle tütün içerdi. Abi bavulunu açarken Naruz yatağın ucuna ilişip el çantasındaki kağıtları büyük bir dikkatle inceledi. Çünkü ölü kumu yaşatma girişimlerini sürdürmek, daha da genişletmek için kendisine gerekli makinelerle ilgiliydiler. Kafasının gerisinde boş alanlara doğru durmadan ilerleyen ağaçlar, fundalar ormanı vardı. Deniz tuzuna boğulmuş bomboş, tozlu bölgelerde çevrelerine diriliğin yeşil rengini yayan keçi boynuzu, zeytin, asma, iğde, şan fıstığı, şeftali ve kayısı ağaçları. Nesim'in getirdiği parlak kitapçılardaki gereç resimlerine neredeyse yiyecek gibi bakıyordu. Parmaklarıyla dokunarak okşuyor, ölü tuzları yavaş yavaş topraktan çıkarıp ağaçların köklerini besleyecek toprağı canlandıran, tatlı suyun pompalarla emilip basılışını duyar gibi oluyordu. Geber Maryut, Abusir, zihni gibi bir kırlangıç gibi kanat çırparak kum tepecikleri arasından ta çöle kadar uçuyor, çölü ele geçiriyordu. Çöl, dedi Naruz. Ha, aklıma gelmişken, yarın benimle Abukar'daki çadırlara gelir misin? Bana bir Arap atı söz vermişlerdi. Onu kendim eğitmek istiyorum. İyi bir gezi olur. Nesim bu tasarıya çok sevindi. Olur, dedi. Ama erken gideceğiz. Hem zeytinlikten de geçeriz. Neler yaptığımızı görürsün. Olur mu? Sakın olmaz deme. Nesim'in kolunu sıktı. Tunus çimlalesiyle başladığımız için hiç fire vermedik. Ah Nesim, keşke burada bizimle kalsan. Senin yerin burası. Nesim de her zamanki gibi aynı isteği duymaya başlamıştı. O gece eski usul yemek yediler. İskenderiye göreneğinin haddini bilmez lüksünden öylesine başkaydı ki. Her biri masadan peşkirini alıp köyde yemek öncesi yapılan tantanalı el yıkama töreni için avluya çıktı. İkisi yan yana durmuş, sarı sabunla parmaklarını yıkarken hizmetçiler su döküyorlardı. Sonra portakal çiçeği suyuyla duruladılar. Ardından masaya geçildi. Masada çatal bıçak diye bir şey yoktu. Yalnızca çorba içmek için konmuş birer tahta kaşıktan başka. İnce köy bazlamalarını elleriyle parçalayıp et yemeğinin içine bastırıyorlardı. Leyla her zaman kadınlar bölümünde yalnız başına yer, erkenden yatar, böylece iki kardeşi yemekte baş başa bırakırdı. Onlar da acele etmeden, bir yemek bitip ötekine başlamadan önce oyalana oyalana yediler. Naruz ev sahipliği ediyor, en iyi parçaları ağabeyinin tabağına koyuyor, konuğuna daha iyi sunabilmek için hindiyi, kuşu uzun parmaklarıyla parçalıyordu. Sonunda şekerleme ve meyve de yenip bittikten sonra bir kez daha hizmetçilerin beklediği yere dönüp ellerini yıkadılar. Bu arada temizlenen masa odadan balkona çıkarılacak, eski moda divanların geçebilmesi için geriye çekilmişti. Tütün takımları hazırdı. Uzun marpuçlu nargileler. Naruz'un en sevdiği türden tütün. Bir gümüş tabakta bonbon şekeri. Bir süre burada kahvelerini içerken sessizce oturdular. Nesim terliklerini çıkararak ayaklarını altına aldı. Çenesini avucuna dayamış, zihnini kurcalayıp duran şu evlilik haberini nasıl açacağını düşünüyordu. Acaba kendisine eş olarak kendi dininden olmayan birini seçmesinin nedenini söyleyecek kadar açık konuşmalı mıydı? Sıcak, kımıltısız bir geceydi. Balkona manolya çiçeklerinin kokularını taşıyan küçük hava anaforları, esintileriyle mumların ışığı titreşiyordu. Kararsızlık içindeydi. İnsan böyle durumlarda her türlü oyalanma umuduna can kurtaran simidi gibi sarılır. Gerçekten de Naruz köyün türkücüsünü çağırtıp saz çaldırmayı önerince çok sevindi. Gençliklerinde çok hoşlarına giden bir alışkanlıktı bu. Mısır gecesinin ağır sessizliğine kemengehin çocukça dokunaklı sesinden daha uygun bir şey olamazdı. Naruz ellerini çırparak haber gönderdi. Aşırı yaşlılıktan, körlüğün eşiğine dayanmışlıktan dolayı ağır, yumuşak adımlarla yürüyen adam her gece evin hayır olarak dağıttığı yemeği yediği hizmetçiler bölümünden hemen geldi. Küçük kemencinin karnı yarım Hindistan cevizinden yapılmıştı. Naruz yerinden fırlayıp Onu balkonun ucundaki bir minderin üstüne yerleştirdi. Avludan ayak sesleri geliyordu. Seslenen kişi tanıdık biriydi. Merdivenleri tırmanıp buruş buruş yüzüyle gülümseyerek Naluz'un elini sıkmaya koşan kişi öğretmen Muhammed Şebap'tı. Maymun yüzü gibi kıllı, ışıl ışıl bir yüzü vardı. Alışıldığı üzere tertemiz, koyu bir takım giymiş, yakasına gül iliştirmişti. Şıklık ve zevk düşkünü birine benziyordu. Yılın büyük bir bölümünü Delta'ya kapanıp geçiren biri için büyük eve yapılan bu ziyaretler biricik eğlenceydi. Çeyrek yüzyıldır kendi mülkü olan değerli nargile ağızlığını yanında getirmişti. Biraz müzik duymak çok hoşuna gitti. Yaşlı adamın söylediği çölün çılgınca kederiyle dolu, Arapların dinsel türküleri olan ilkel kasidaları kendinden geçerek dinledi. Kırılgan bir yaprak gibi kimi yerleri örselenmiş yaşlı ses gecenin üstünde bir yükselip bir alçalıyor, sanki yarı silinmiş duygu ve düşüncelerin tarihe karışmış yollarını izlermiş gibi türkülerin titrek ezgi çizgisini izliyordu. Küçük kemençe tağa çocukluklarına uzanan türkü sözlerinin üzerinde yakınmalarını çiziktiriyordu. Sonra birden Müslümanların Mekke özlemini, peygamber sevgisini şaşılacak kadar güzel anlatan tutkulu bir haç türküsü başladı. Bu ezgi iki kardeşin yüreklerinde titreşti. Kapatılmış bir kuş gibi kanat çırptı. Kıpti olmasına karşın kendini Tanrı övgüsüne kaptıran Naruz, Allah, Allah diyordu. Sonunda Nesim, yeter, yeter diye haykırdı. Yarın sabah erken kalkacaksak erken yatmalıyız, öyle değil mi? Naruz hemen yerinden fırladı. Gene ev sahipliği edip ışık ve su getirmelerini söyledikten sonra önden yürüyerek onu konuk odasına götürdü. Nesim'in soyunup yıkanmasını, kendisine iyi geceler diledikten sonra eski gıcırtılı karyolaya tırmanmasını bekledi. Kapı aralığında dururken Nesim birden, ''Naruz, sana söylemek istediğim bir şey var.'' dedi. Ama gene utangaçlık üstün gelmişti. ''Yarına kadar beklese de olur. Yarın yalnız olacağız değil mi?'' diye ekledi. Naruz başıyla onayladıktan sonra güldü. ''Çölden öylesine yılmışlar ki, kıyısına varır varmaz onları geri gönderiyorum, uşakları.'' ''Evet. Nesim Mısırlar için çölün kötü ruhlara, Müslümanların şeytanı, İblis'in gönderdiği tuhaf ziyaretçilerle dolu bir boşluk olduğunu çok iyi biliyordu. Sabah uyandığında kardeşini giyinmiş yanında beklerken buldu. Kahve ve sigara da hazırdı. Vakit geldi. Herhalde İskenderiye'de geç kalkıyorsunuzdur. Yo, tuhaf değil mi? Genellikle saat 8'de büromda oluyorum. 8'de ha? Ah zavallı ağabeycim diyerek hafifçe alay eden Naruz onun giyinmesine yardım etti. Atlar dışarıda bekliyordu. Çölden yükselen koyu mavimsi bir pusla kaplanmış gün doğumuna çıktılar. Kırağlı, serin bir hava vardı. Ama güneş daha şimdiden yukarıdaki havayı etkilemeye, caminin minaresindeki çiğleri kurutmaya başlamıştı. Naruz önden giderek kıvrımlı patikaları, dolan başlı at yollarını, toprak setleri hiç şaşırmadan aşıyordu. Çünkü bu toprakları en küçük ayrıntısına kadar bütün haritasını çıkarmış gibi ezbere biliyordu. Bir savaş taslağı gibi bunu hep kafasında taşır, her ağacın yaşını, her kuyudaki suyun miktarını, en küçüğüne kadar bütün kum yığıntılarını bilirdi. Bu onun saplantısıydı. Büyük işletmeyi ağır ağır dolaşarak ilerlemeleri gerçekçi bir gözle değerlendirdiler. Yeni makineler geldikten sonra girişilecek yeni saldırı tasarılarını tartıştılar. Daha sonra ırmağın kıyısında sazlarla çepeçevre sarılı ıssız bir noktaya geldikleri zaman Naruz, ''Bir dakika bekle.'' diyerek atından indi. Omuzundan av çantasını da indirmişti. Yere doğru utangaç utangaç gülerek ''Saklanacak bir şey'' dedi. İçindeki şeyin ırmağın sularına boşaltmak üzere tersine çevrildiğinde Nesim ilgisiz ilgisiz bakıyordu. Ama dudakları gerilmiş, sapsarı dişleri görünen, şaşılaşmış gözleri içe bakan büzüşmüş bir insan başının sazların derinliklerinde gözden yetişini görmeye hiç hazır değildi. ''O ne?'' diye sordu. Naruz yere bakarak küçük, ıslıklı bir kıkırtı çıkarttıktan sonra yanıtladı. Abdelkader kafası. Yere çömelip torbayı suda yıkamaya başladı. Hızla ileri geri çalkalıyordu. Sonra bir gömleğin kolunu çevirmiş gibi torbanın tersini yüzüne çevirdi, atına döndü. Nesim derin derin düşünüyordu. Demin sonunda bunu yapmak zorunda kaldın. Ben de bundan korkuyordum, dedi. Naruz parlak gözlerini bir an ağabeyine kaldırıp ciddi bir sesle yanıtladı. Bedevi işçilerle sorunlarımız büyürse gelecek yıl bize 1000 ağaca patlar. Bu kadar tehlikeyi göze alamazdım. Üstelik beni zehirlemek istiyordu. Daha başka bir şey söylemedi. İkili toprakların seyrekleşen kıyılarına gelinceye, deyim yerindeyse şu anda göğüs göğüse çarpışmanın yapıldığı ön saflara, yani bir yarının kıyısına benzeyen tırtıklı bölgeye kadar atlarını sessizce sürdüler. Bir yandan ekilebilir toprağın sızıntıları, öte yandan çölden süzülen su, her ikisi de korkunç tuzlu olduğu için arada kalan toprağı zehirlemiş ama tam bir kıraçlık görüntüsü vermişti. Burada yalnızca dev kamışlar, sazlar yetişiyordu. Tek tük de diken çalısı vardı. Bu tuzlu, acı suda hiçbir balık yaşayamazdı. Kuşlar ondan uzak duruyordu. Çölle ikili toprakların ölümcül bir kucaklamayla buluştukları bu yer, kendi çirkin görüntüsünün bozduğu şeritte uğursuz, suskun bir tıknak gibi uzanıyordu. Sapları beyazlanmış, tuzdan kabuk bağlamış, güneşte parlayan, kule gibi yüksek hasır otlarının arasından geçiyorlardı. Durgun suların içinde atlar soluk soluğa güçlükle ilerliyorlardı. Üstlerine sıçrayan sular, sıçradığı yerde tuza dönüşüyordu. Yapışkan çamur gölcüklerinin üstü tuzdan bir kabukla örtülüydü. Atların ayakları bu kabuğu parçaladığı zaman altındaki kara çamurdan korkunç kokular çıkıyor, küçük ısırıcı sinekler, sivrisinekler birden bulut gibi havalanıyordu. Ama Naruz burada bile gözleri parlayarak çevresine ilgiyle bakıyordu. Çünkü bu çorak yeri kafasında çoktan keçi boynuzu ağaçları yeşil fundalarla doldurmuş, ele geçirmişti. Ama bu kötü kokulu sınır çizgisini, ondan sonraki kırışık, mumya benzeri uzun toprak parçasını geçerken ikisi de soluklarını tutmuş, hiç konuşmamışlardı. Sonunda çölün başladığı sınıra gelince gölgede durdular. Naruz ceplerini karıştırıp bilardocuların kullandıklarına benzeyen mavi tebeşiri aradı. Her zaman, hatta çocukken bile, yaptıkları gibi gözlerinin alt kapağına elleriyle biraz tebeşir sürdüler. Güneşe karşı başlarına da bedevi örtüsü bağladılar. Sonra çöl havasının ilk gerçek soluğu, suskunluk ve görkemine gömülmüş, gökyüzüne kadar uzanan kuramsal bir boşluk. El değmemişliğiyle insanın tutkularına ters düşen, insanın zekasını kınayan, yalnızca düş gücünün uydurduğu yaratıklarla dolu doğa parçaları. Naruz'un haykırışı üzerine ansızın harekete geçen, yepyeni bir özgürlük ve kuşatıldıkları ortamın, mekan duygusuyla dolan atlar, kumun tepecikleri arasında uçuşan yelileri, püskülleri, gıcırdayan eğerleriyle dört nala, ok gibi koşmaya başladılar.